nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Muhakemattan 11. mukaddeme. Kelam-ı vahidde ahkam-ı müteaddide olabilir. Bir tek kelamda birbirinden çok hükümler olabilir. Bir sadef çok cevahiri tazammun edebilir. Sadef içinde ince olan o açıldığı zaman içinden cevherler çıkıyor, inciler çıkıyor. Onun gibi bir kelamdan da çok hükümler çıkarılabilir. Zevil elbabca akıl sahiplerince mukarrerdir. Kazıye-i vahide müteaddit kazayayı tazammun eder. Yani bir tek hüküm birbirinden çok hükümleri tazammun eder. O kazıyelerin her biri ayrı birer madenden çıktığı gibi ayrı ayrı birer semere de verir. Bunun örneği gelecek birazdan. Biri birinden fark etmeyen haktan bigane kalır. Mesela hadiste denilmiş. Ene ve saatu kehaveyni. Ben ve ikisi, ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz. Yani yan yana. Yani ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz. Mabeynimizde tavasut edecek peygamber yoktur. Malum şöyle yaptığımızda arada başka parmak yok. Peygamberimizden sonra da kıyamete kadar bir peygamber gelmeyecek. Veya hadisin muradı neyse haktır. Yani bu böyle anlaşılabilir. Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz denildiğinde benden sonra peygamber gelmeyecek manası da anlaşılır. Veya bundan murat neyse haktır. Bundan murat kıyametin yakınlığı da düşünülebilir. Şimdi bu hadis üç kaziyeyi mutazammındır. Yani bu cümleden biz üç mana anlayacağız. Birincisi, bu kelam peygamberin kelamıdır. Yani biz manayı bilsek de bilmesek de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ifadede bulunmuş. Bu kaziye ise tevatürün eğer olsa neticesidir. Yani peygamberin kelamı olup olmadığını nereden biliriz? Mütevatir bir şekilde senedinde bir kopukluk olmadan birbirinden alan güvenilir insanlar vasıtasıyla bize kadar gelmişse buna mütevatir deniliyor. Dolayısıyla peygamberimizle alakalı her duyduğumuz söz onun olmayabilir. Bazıları da ona nispet edilen ama gerçekten onun sözü değildirler. Bu açıdan Hazreti Peygamber'e nispet edilen her sözü illa hemen bir anda hadis olarak kabul etmekle mükellef değiliz. Kur'an-ı Kerim bu noktada farklı. Kur'an-ı Kerim mütevatir bir şekilde bize bir harfi bile değişmeden gelmiş, yazılı olarak gelmiş. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayeti, herhangi bir cümleyi kabul etmeyen iman etmiş olmaz. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle alakalı bize gelenlerin bir kısmı zayıf senetle gelmiş. Oralarda arada ihtilaf olabiliyor. Hadistir veya değildir. Bunun üzerine konuşuluyor. İkincisi, kelamın manayı muradı hak ve sadıktır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle demişse, bundan da muradı neyse elbette doğru söylemiştir. Bu kaziye ise mucizelerden tevellüt eden bir bürhanın neticesidir. Yani o peygamberdir. Peygamber elbette yalan söylemez. Neyi söylemişse doğru söylemiştir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh miracı önce müşriklerden duyuyor. Müşrikler peygamberimizin miracını duyunca heyecanla Hazreti Ebu Bekir'in yanına geliyorlar. Diyorlar ki ya Ebu Bekir, senin arkadaşın böyle böyle şeyler söylüyor. Semalara yükselmiş, cenneti cehennemi görmüş, böyle şeyler söylüyor. Hazreti Ebu Bekir, o mu bunları söylüyor diyor, ondan mı duydunuz? Evet, o söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, o söylüyorsa doğrudur diyor. Ve buradan kendisine sıddıkiyet makamı veriliyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize Allah'tan neyi getirmişse hepsine amenna ve saddakna. Çünkü o sadıkul vadil emindir. La ilahe illallah, el melikül hakkul mubin, Muhammedur Resulullah, sadıkul vadil emin diyoruz. Elbette o, hilaf-ı hakikat bir şey söylemez, gerçek neyse onu söyler. Bu ikisinde ittifak etmek gerektir. Fakat birincisini inkar eden mükâbir kâzip olur, ikincisini inkar eden dalalete gider, zulmete düşer. Yani ben peygamberin sözünü kabul etmiyorum diyen, dini kabul etmemiş olur. Dolayısıyla bu inkarcıdır. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan böyle bir manayı murad etmiş ama ben bunu kabul etmiyorum gibi bir durum olduğunda dalalete gider. Zulmete düşer. Üçüncü kaziye, bu kelamda murat budur ve bu sadefte olan cevher budur. Ben gösteriyorum. Yani hadisten murat budur diye insanların hadis hakkındaki yorumları. Hadis hakkındaki yorumlarda şöyle bir durmak gerekebilir bazen. Çünkü yorum yapanların bazıları ehil olmayabilir. İlla onların yorumlarını kabul etmekle mükellef değiliz. Hatta sahabenin kendi arasında bile anlayış noktasında fark var. Bir kısmı sahabenin alimleri, bir kısmı da sahabe içinde ilim noktasında daha geride olanlar. Öyle ki mesela ayet-i kerimede işte şu vakte kadar oruçta gece vakti yiyebilirsiniz diye gelen ayette siyah iplik beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar sahabeden bunu doğrudan iplik manasında anlayanlar da oluyor. Halbuki orada kastedilen gündüzün beyazlığı, gecenin siyahlığı, artık sabah olduğunda yeme içmenin kesilmesi gerekiyor. Demek ki sahabe arasında ilim noktasında mertebe farklılığı var. Bundan dolayı da belki İmam-ı Azam ayetlerin yorumunda eğer sahabeden gelen söz bizim de kanaatimiz gelirse, o anlam o manada olduğuna kanaatimiz gelirse elbette diyor tasdik ederiz. Ama biz başka bir kanaata ulaşırsak sahabenin ayetle ilgili yorumu bizi bağlamaz. Hümür rical, nahnu rical diyor. Onlar adam, biz de adamız diyor. Bu biraz tabii iddialı bir ifade gibi ama İmam-ı Azam gibi bir zat böyle diyebilir. Çünkü sahabe içinde avamdan olanlar da var. Böyle olunca onların ifadeleri, yorumları tam hadisten muradın ne olduğunu göstermede yeterli olmayabilir. İşte bu kelamda murat budur ve bu sadefte olan cevher budur, ben gösteriyorum diye hadisin manasını açıklama noktasında bazıları açıkladığında burada farklı görüşler olabilir. Bu kaziye ise teşehhi ile değil, içtihadın neticesidir. Zaten müştehit olan başka müştehidin taklidine mükellef değildir. Yani hadisten hüküm çıkarılacak. İmam-ı Şafii farklı bir hüküm, İmam-ı Azam farklı bir hüküm çıkarabilir. Ve içtihat seviyesine gelen birisi illa bir başka müştehidi taklit etmekle mükellef değil. Burada tabii keyfiliğe de kaçılmaması gerekir, onu da ifade edeyim. Yani İmam-ı Azam'ın sahabenin kavliyle, görüşüyle alakalı söylediği cümleyi günümüzde İmam-ı Azam'a karşı kullananlar da oluyor. Ve İmam-ı Azam ve benzerlerine diyorlar ki onlar adamsa, müştehitse biz de müştehidiz. Biz de kendimize göre içtihat ederiz. Tabii Bediüzzaman'ın bu cümlesini okuyan bir kimse isterse buradan buna bir takviye manası da kendine göre görebilir. Bediüzzaman diyor ki müştehit olan başka müştehidin taklidine mükellef değildir. Bu elbette böyle ama günümüzde müştehit çıkar mı? Günümüzde bir İmam-ı Azam ayarında, bir İmam-ı Şafii ayarında onların hükümlerini aşabilecek kimseler çıkar mı? Bu tartışmalı bir konu. Gerçi İçtihat kapısı kıyamete kadar açıktır. Bediüzzaman da 27. söz isimli İçtihat Risalesinde İçtihat kapısı açıktır. Girmeye maniler var diyor. Maniler derken de günümüz şartlarında müştehit yetişmesinin zor olduğuyla alakalı bir takım açıklamalarda bulunuyor. Ama eskide konuşulmamış olan yeni yeni meselelerle karşı karşıyayız. Elbette o yeni meselelerde günümüzün fıkıh alimleri o konuda içtihatlarını yapacaklardır. Ayetten, hadisten biz böyle anlıyoruz, böyle bir neticeye varıyoruz diyeceklerdir. Bu gayet normaldir. Yoksa içtihat kapısı tümüyle kapalı gibi görülecek olursa yeni meselelere fetva verilemez ve onlar muallakta kalır. İşte günümüzde hayat sigortası, organ bağışı, kan bağışı gibi şeyler eskide olmayan şeyler. Dolayısıyla bunlarla ilgili hükümlerin verilmesi gerekiyor. Veya tüp bebek meselesi eskinin meselesi değildir, günümüzün meselesidir. Bu gibi konularda gerçekten fıkıhta derinleşmiş olan kimselerin hüküm vermeleri gerekiyor. Her zamanın bir hükmü var derken, içtihatlar noktasında da elbette bu zamanın şartlarına göre bazı füruatla alakalı hükümlerde farklı fetvalar verilebilir. Ve İslam hukukunda bu da yine ifade edilmiş ve denilmiştir ki, tebettül-i ezmine ile ahkamın tağayyürü inkar olunamaz. Zamanın değişmesiyle füruatla alakalı bazı hükümler değişebilir. Bu üçüncü kaziyede ihtilafat feveran ederler. Yani bir müçtehit böyle anlar, bir başkası böyle anlar. Birinin anlayışı diğerini bağlamayabilir. Herkes kendi anladığına göre amel eder. Kalu kıyıl buna şahittir. Kalu kıyıl işte bu konuda şöyle diyen oldu, bu konuda bu da denildi. Bu gibi ifadeler kıyılu kal, kalu kıyıl ile ifade edilmekte. Ve fıkıhla alakalı kitaplara bakanlar gerçekten herhangi bir mesele hakkında birbirinden çok farklı fetvaların verildiğini görürler. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela tıpta deniliyor ki hastalık yoktur, hasta vardır. Her hasta kendi şartları içerisinde değerlendirilir. Benzeri bir durum fetva meselelerinde geçerli. Hastalıktan devam edecek olursak, mesela iki kişi doktora geldi. Bunlardan birisi çocuk, diğeri kuvvetli bünyeye sahip olan olgun bir insan. İkisi de grip. Bunların her ikisine de griple alakalı ilaç verilir ama dozajda farklılık olur. Çocuğa verilecek dozajla, uygulanacak dozajla, büyüğe uygulanacak dozaj elbette bir değildir. Bakın hastalık aynı ama dozaj değişebiliyor. Onun gibi mesela bir evlilik yeri gelir farz olur, yeri gelir haram olur. Normal şartlarda da sünnet-i müekkededir. Yeri gelir o zaman da mekruh olabilir duruma göre. Yine Bediüzzaman'ın eserlerinden bir misalle bunu açıklamaya çalışayım. Su, aynı su iken beş muhtelif mizaca göre beş farklı hüküm alır. İçtihat Risalesi'nde buna dikkat çekiliyor. Su aynı su ama beş ayrı insanın durumuna göre beş farklı hüküm alır. Biraz açıklayarak söylüyorum. Diyelim birisi ameliyat oldu. Canı su istiyor ama o anda su içecek olsa su ona haram. Çünkü ölümüne sebebiyet verir. Su normalde güzel bir şeyken o şartlarda ona haram oluyor. Bir başkası susuzluktan ölmek üzere. O anda su ona farzdır. İçmezse kendi ölümüne sebebiyet verecektir. Bir başkası içse güzel olacak, sünnettir. Bir başkası içse biraz zarar görecek, mekruhtur. Bir başkası içse de olur, içmese de olur, ona da mubahtır. Bakın aynı su beş farklı duruma göre beş ayrı hüküm alabiliyor. Böyle olunca ayetlerden, hadislerden hüküm çıkarırken de şahısların durumu, yani fetva meselelerinde şahısların durumuna göre fetvalar değişebiliyor. Devre göre, zamana göre bazı şeyler değişebiliyor. Bunu inkar eden adam eğer içtihad ile olsa ne mükabirdir ve ne küfre girer. Yani birisi bir içtihatta bulunmuş, bir başkası farklı bir neticeye varmış. Birincisinin içtihadını kabul etmediğinde dinden çıkmış olmaz. Ve ben bunu böyle anlıyorum dediğinde kendi anlayışını ortaya koyabilir. Çünkü o tarz anlaşılmaya da müsaittir. Hani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Bir gün davacı davalı Nasrettin Hoca'ya gelmiş. Hoca bir tarafı dinliyor, haklısın diyor. Diğer tarafı dinliyor, haklısın diyor. Hanımı da oradaymış. Bey demiş, o haklı, bu haklı, bu nasıl oluyor? Hanım, galiba sen de haklısın diyor. Şimdi herkese haklı nasıl diyeceğiz? Duruma göre herkes haklı olabilir. Zira am bir hassın intifasıyla müntefi değildir. Yani genel olan bir hüküm, has özel bir şeyin nefy edilmesiyle ortadan kalkmaz. Binaenaleyh her eve kendi kapısıyla gitmek lazımdır. Zira her evin bir kapısı var, ve her kilidin bir anahtarı vardır. Yani her eve kapısından gitmek lazım. Bu doğrudan ayete dayanan bir ifade. Ve tül buyute min ebbabihe, evlere kapılarından varın. Yani evlere kapılarından varın, yorumunda çok şeyler denilmiş de, bir yönü şu, hani kulağı şuradan göstermek. Yoksa öbür taraftan uzatarak böyle göstermek değil. Onun gibi her şeyinde kendine göre bir yolu yordam var. Ona göre ifade etmek gerekir. Hatime, bu üç kazıye hadiste cereyanı gibi ayette de cereyan eder. Zira umumidir. Fakat kazıye-i ula'da bir farkı dakik vardır. Şöyle ifade edeyim. Mesela başörtüsü. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü yok diyenler de çıkıyor. Ama bunlar Kur'an-ı Kerim'i reddetmiyor. Evet ayette bu var ama bu şu anlama gelir diye kendilerince tevil etmeye çalışıyorlar. Tabii bu uygun bir şey değil. 14 asır boyunca alimler bunu nasıl anlamış oraya da bakmak gerekir. Ve Kur'an-ı Kerim'de vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne ayeti, oradaki humur ifadesi başörtüleri manası tarzında o manaya geliyor. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Ama nerede farklılık olabilir? Başını ne şekilde örtecek? Şöyle mi böyle mi? İşin ayrıntılarında müştehitlerin farklılığı olabilir. Fakat başörtüsü noktasında bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar müştehitlerin herhangi bir ihtilafı söz konusu değil. İşte nasıl ki hadisle alakalı üç cümleden söz etmişti, üç hükümden. İşte ene ve saati kehezeyne, Peygamberimiz öyle buyurmuş, ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz. Bununla alakalı üç hüküm nazara vermişti. Bu Peygamberin kelamıdır. Şimdi Peygamberin kelamı mı değil mi? Zayıf hadisler olabiliyor, mevzu ona nispet edilen sözler de olabiliyor. Bu noktada Peygamber'e nispetinde bazılarının problem var. Ama Kur'an-ı Kerim'le alakalı bu ayet midir değil midir bir tereddüt yok. Şu anda dünyadaki bütün Müslümanların elinde aynı Kur'an var. Şia buna dahil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayeti inkar eden, işte bütün diğer ayetleri kabul ediyor ama ben şunu ayet olarak kabul etmiyorum dediğinde o kafir olur. Bu üç kaziye hadiste cereyanı gibi ayette de cereyan eder. Zira umumidir. Fakat kaziye-i ula'da bir farkı dakik vardır. Ve bundan başka bir kelamda çok ahkam-ı zımniye bulunur. Fakat hususidir. Her biri ayrı bir asıl, ayrı bir semeresi olabilir. Şimdi ayetten murat budur. O noktada da ihtilaflar oluyor. Kur'an'dan yine ben örnek vereyim. Abdestle ilgili ayette abdesti bozan durumlar nazara verilirken اَوْلَا مَسْتُمُنْ نِسَاءَ veya kadınlara dokundunuzsa diyor. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ve bir su bulamadınızsa فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا temiz bir toprakla teyemmüm yapın. Burada kadına dokununca acaba abdest gider mi? İmam-ı Şafii'ye göre gider. Bu doğrudan dokunma manasında anlıyor. Ama İmam-ı Azam aynı konuyu değerlendirirken Cenab-ı Hak diyor bu gibi şeyleri, ailevi meseleleri kinaye yolla anlatır. Bundan murat ailevi ilişkidir. Dolayısıyla abdesti gerektiren bir durumdur. O şekilde o da değerlendiriyor. Aynı ayete dayanıyorlar ama biri farklı bir yorumla yorumluyor, diğeri başka şekilde. Ve bunlar hürdür, öyle anlayabilirler. Müştehit olan bir başka müştehidi taklit etmekle mükellef değil. Ve bundan başka bir kelamda çok zımni hükümler bulunur. Yani zımni hükümler doğrudan ayet veya hadisin ibaresinde yok ama manayı zımniye, tazammuniye deniliyor buna. Ve onun tazammun etmiş olduğu pek çok manalar oradan çıkarılabiliyor. Fakat hususidir, her biri ayrı bir asıl, ayrı bir semeresi olabilir. Tefsir kitaplarına baktığımızda ayetin yorumunda çok farklı böyle açıklamalar da görürüz. Bunlar ayetin tazammun ettiği, şumulü içine almış olduğu manalardır. Ben bir tanesini söyleyeyim. Mesela Araf suresinde cennet ehli ve cehennem ehlinin birbiriyle konuşmaları anlatılıyor. Konuşmalar anlatılırken birbirlerine seslerini duyuruyorlar, birbirlerini görüyorlar. Fahrettin Razi bunu yorumlarken diyor ki, cennet ve cehennem birbirinden çok uzaktır. Peki bunlar nasıl birbirlerine seslerini duyuruyorlar? Demek ki mesafenin uzak olması sesin nakline engel değildir. Yani bu ayetten kendiliğinden çıkıyor aslında. O kadar mesafe uzak olduğu halde sesleri gidiyorsa, demek ki mesafenin uzaklığı sesin nakline engel değildir. Ayet bu manayı tazammun ediyor. Ama herkes bunu görmeyebilir. O da özel bir uzmanlık isteyen bir şeydir. Fahrettin Razi bunu görmüş ve ayetin yorum olarak bunu bize anlatmış. Tembih. Yani biz bugün günümüzde bunu yaşıyoruz. Sesin dünyanın her tarafına gittiğini, aynı anda naklen yayınla, radyo ile, televizyonla her tarafa ulaştığını görüyoruz. Telefonla bizzat yaşıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in de bir mucizesidir. Ama biraz üstü kapalıdır. Aslında tazamun etmiş olduğu manalardan birisidir. Tembih, iltizam-ı hilaf ve taassub-u barit ve meylü tefevvuk ve hissi taraftarlık ve vehmini bir asla irca ile kendine özür göstermek, arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavi görmek ve gayrın tenkısıyla kendi kemalini göstermek ve gayrı tekzip veya tadil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilan etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hubbu nefis ile böyle makamlarda mugalata ederek, demagoji yaparak çok bahaneler bulabilir. Bu çok veciz bir ifade. Bir cümle olarak burası geldi. Biraz tek tek gidecek olursak, insan bu gibi engeller sebebiyle ayet veya hadisten asıl murat olan manayı tam anlamamış olabilir. İltizam-ı hilaf, yani farklı bir mana olmasını kendi kendine tasavvur ediyor. Ve ona göre anlamaya çalışıyor. Ve biraz zorluyor, zorlamalı bir şekilde ayet veya hadise öyle anlamaya çalışıyor. Ve taassub-u barit, soğuk bir taassub içerisinde. Diyelim ki bazı mezhepler çıkmış İslam tarihinde. Mesela itikadi mezhepler çıkmış. Mutezile gibi, Cebriye gibi. Taassub-u barit, soğuk bir taassupla ayetleri kendine göre tevil ediyor. Kendi görmek istediği şekliyle ayeti yorumluyor. Mesela Cebriye insanın iradesini tümüyle reddediyor. Ve bununla alakalı da ayet-i kerimelerde yudillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Allah dilediğini yoldan saptırır, dilediğine hidayet verir. Bunu delil getiriyor. Allah onların kalplerini mühürledi. Artık onlar iman etmezler. Bu mealdeki ayetleri delil getiriyor. Halbuki bir bütün olarak Kur'an'a bakmak lazım. Mesela Allah kime hidayet eder? Yehdi ileyhi men enâb. Allah kendisine yönelene hidayet eder. Yani durup dururken bazılarına bir torpil tarzında değil, Allah kendisine yönelene hidayet eder. Peki saptırdıkları cezaen bi mekanu yeksibun, yaptıklarına bir ceza olarak Allah onları yoldan çıkarır. Bir bütün olarak bakıldığında bir problem yok. Ama taassupla bakıldığında herkes kendi penceresinden görmeye çalışıyor. Kendi mezhebine oradan deliller getiriyor. Ve bir de meylü tefevvuk, kendini üstün görme meyli, benim görüşüm üstün olsun diye ayet hadisten delil getirmeye çalışıyor. Ve taraftarlık hissi, kendisinin taraftar olduğu şeyler var, o his ile bakıyor, ona göre yorum yapıyor. Bir de vehmini bir asla irca ile kendine özür göstermek. Yani kendisi bir vehme kapılmış, şu şöyledir tarzında, buna bir delil arıyor. Ayet veya hadiste buna bir işaret görebilirse, onu çok kuvvetli bir delil olarak anlıyor, algılıyor ve insanlara da öyle gösteriyor. Ve başkasını noksan göstermekle kendini mükemmel gösterme gayreti içinde olanlar var. Başkalarının görüşlerini çürütecek tarzda oralardan yine delil getiriyor. Ve başkasını yalanlamak veya dalalette olduğunu söylemekle kendisinin doğru ve istikamet üzere olduğunu ilan etmeye çalışıyor. İşte diyor bütün bunlar hubbu nefisten gelir. Nefse taraftarlıktan, nefsini ön plana çıkarmaktan gelir. Böyle olunca ayetlerin ve hadislerin yorumunda eğer kişi nefsinden fetva alacak olursa çok farklı sonuçlara ulaşabilir. Arapça şöyle bir ifade var. Levnul me levnu inaihim. Suyun rengi içinde bulunduğu kabın rengidir. Diyelim elimde kırmızı bir kap var. Suyu koyduğum zaman rengi kırmızı görülecektir suyun. Mavi bir kap var, mavi görülecektir. Yeşil bir kap var, yeşil görülecektir. Aslında su renksiz ama içinde bulunduğu kaba göre öyle o tarzda renkli görülüyor. İşte insanların idraki adeta bir kap. Ama herkes kendi iç dünyasındaki renkleri oraya yüklüyor. Böyle olunca da ayetteki gerçek anlatılan manayı gerçek şekliyle insanların bir kısmı göremiyor. Kendi meslek taassubuna, meşrep taassubuna veya kendi özel haline göre farklı bir şekilde algılayabiliyor. Hamdi Yazır merhum şöyle diyor. Emri dinde teşehhiden tecerrüt şart-ı azamdır. Yani dini meselelerde hevaya uymaktan, keyfine göre hüküm vermekten kaçınmak en büyük bir şarttır. İnsan heva ve hevesten uzak bir şekilde ayet ve hadiste var olanı anlamaya çalışmalı. Yoksa kendi nefsine taraftarlık ile kendi fikirlerini ayet ve hadistenmiş gibi göstermeye çalışmamalı. Böyle olunca günümüzde bir takım bulanık fikirli insanlar bulanık fikirlerle ortaya çıkıyor. Kafaları da karıştırmaya, bulandırmaya çalışıyorlar. Onlara tabii itibar edilmemesi gerekir. Selefi Salih'in istikametli bir şekilde Kur'an'ı anlamaya çalışmış, hadisleri anlamaya çalışmış. Onların gittiği yolda gitmek gerekiyor. Cenab-ı Hak hepimize tam bir istikamet nasip etsin. Lillahil Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Mart 2010